Evet, hepiniz hoş geldiniz.
Geray fark etti mekan değişikliğini.
Stüdyomuzu bugün değiştirdik. Bugün iki özel konuğumuz var. Birlikte uzun yıllar çalışma fırsatı bulduğum, teknoloji dünyasında farklı şeyler yapan söz sahibi arkadaşlarımız. Önce Onur Koç'u yayınımıza alacağız. Sevgili Microsoft Türkiye'nin CTO'su. Teknolojiden sorumlu yöneticimiz diyelim. Daha sonrasında da Cavit'i alacağız. Cavit Yantaş da Microsoft'un farklı kademelerinde yıllarca çalıştı Onur gibi. Çok deneyimli iki arkadaşımız. Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'nın mühendislik yöneticisi bir arkadaşımız. Hem koronavirüsü gündeminde hem sağlık alanında özellikle teknolojik olarak dünyada neler oluyor, neler yapılıyor. Bizlerle bugün bu görüşlerini paylaşacaklar. Önce Onur'u davet edeceğim.
Erdem merhaba.
Merhaba Onurcuğum, nasılsın?
Merhaba.
İyiyim vallahi, sen nasılsın?
İyi, hoş geldin yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkürler. Merhabalar, nasılsınız?
Teşekkür ederiz, hoş geldiniz.
Çok teşekkürler.
Onur Koç, Microsoft Türkiye'de teknoloji ekibinin başına, yani teknolojilerimizden sorumlu aslında. Yıllardır sektörde çok deneyimli bir arkadaşımız. Özellikle son geçtiğimiz sene, değil mi? Kitap geçtiğimiz seneydi olmuş. Daha
evet,
iyi
evet.
Bir dünya yapay zeka kitabını yazdı. Özellikle raflarda, kitapçılarda, en ön sıralarda görmüşsünüzdür mutlaka. Çocuklar için de şimdi gene bir yapay zeka kitabı yazdılar. Onur hoş geldin. Teşekkür ediyoruz.
Hoş bulduk.
Böyle bize stüdyomuza şeref verdin diyelim.
Ben teşekkür ederim. İkinize de selamlar. Böyle bir yayını yaptığınız için, böyle güzel gün, böyle bir günde böyle güzel içerikler sunduğunuz için bize çok teşekkürler.
Öncelikle ben teknolojinin dışından konuk gibi göründüğüm için ben biraz merak ettiklerimi sormak istiyorum. Bence birçok kişi adına. Kitaplarınızı okumayanlar için biraz bize yapay zeka nedir? Kısaca anlatabilir misiniz? Çünkü biz birçokları için şimdiye kadar en azından yapay zeka biraz böyle bir bilim kurgu unsuru gibiydi. Hiçbir zaman hayatımıza değmeyecek, böyle başka bir dünyada olup biten bir şey gibiydi. Ama bu son zamanlarda özellikle sosyal medya takip edenler yapay zekanın çokça kullanıldığını ve bir takım projeksiyonlar üretildiğini, öngörülerde bulunulduğunu falan takip etmeye başlayınca belki de farklı bir gözle bakmaya ya da daha çok merak etmeye başladılar nedir bu yapay zeka diye. O yüzden biraz belki oradan başlamak iyi olur.
Tabii yani en kısa tanımıyla yapay zeka bir araç sonuçta. İnsanoğlunun daha önce yaptığı araçlar gibi, yazılım gibi, uygulamalar gibi, araba. İşte bu ham maddeyi kullanarak öğrenme yeteneğine sahip algoritmalarla, veriyle öğrenebilen uygulamalar geliştirmemizi sağlayan bir teknoloji. Ve doğru kullanılırsa birçok farklı sektörde, birçok farklı alanda çok daha inovatif, daha önce çözemediğimiz problemlerimizi çözmemizi sağlayan veya daha önce aklımıza gelmeyen problemleri çözmemizi sağlayacak bir teknoloji. Ham maddesi de veri.
Onurcuğum, COVID-19 yani Türkçe söylediğiniz koronavirüsünün salgının sosyal ve teknolojik etkileri ne oldu sence şu ana kadar?
Ya hepimiz yaşıyoruzdur şu anda. Bir kere teknoloji tarafından başlayalım isterseniz. İlk önce yani teknoloji ile alakalı olduğumuz için teknoloji altyapısını daha önce hiç görmediği bir ölçeğe test edilmesini sağladı şu anda. Milyonlarca kişi şu anda evlerinden çalışıyor. Öğrenciler bağlanıyor. Bu teknoloji altyapılarından gerek internet yapısı, gerek uygulamalar. Bu uygulamaların dizaynını test ediyor şu anda. Hazır mıyız gerçekten uzaktan çalışmaya? Hani hep diyoruz ya, herkes her yerden çalışabilir, Starbucks'tan çalışabilir diyoruz. Bunları kullandık geçmiş senelerde. Bu kadar çok insan gerçekten dışarıdan çalışmaya başladığında, çocuklarımız eğitimlerini gördüklerinde bir miktar hazır olmadığımızı herhalde insanoğlu olarak keşfetmiş durumdayız. Dolayısıyla tek...
Bir paylaşım vardı. Yani yıllardır ülkemizde özellikle yıllardır üzerinde çalışılan uzaktan eğitim bir haftada devrim gibi başladı diye bir yorum vardı. Üniversitelerde, okullarda, ilkokuldan tut şeye kadar. Yani bir anda uzaktan eğitime geçtik.
Tabii tabii. Yani insanın karşılaştığı durumlar insanın gerçekten çok hızlı, çevik ve yaratıcı olmasını sağlıyor. Yani önünüzde yıllarca bir zaman olduğunda, size bir proje verildiğinde o projeyi yapma hızınız, sonuca ulaşma hızınız ve kalitesiyle inanılmaz bir anda hızlı olmanız gerektiren bir durumla karşılaştığınızda yaratıcılığınız çok farklı oluyor. Bize de bu yansıdı şu anda gibi geliyor bana, gerek şirketlere, gerek servis sağlayıcılara, bu internet olsun, bulut sağlayıcıları, gerekse farklı kamu sektörde, kamu servislerine, eğitim özellikle, bir anda bu problemi çözmemiz gerektiğini ve zorunda olduğumuzu gördük ve çok hızlı bir şekilde elimizden geldiğince herkes el ele verip servis sağlayıcısıyla, teknolojisiyle, yazılımcısıyla, karar vericisiyle bu problemleri çözmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla herhalde hani tam çözdük diyemeyiz ama gerçekten doğru yola doğru adım atmamızı sağladı bence koronavirüsü teknolojik anlamda.
Peki sonra ne olur? Yani bundan sonra bu krizi atlattıktan sonra sizce ne kadarı kalıcı olur bu teknolojiyle olan ilişkimizin?
Bence işte işin bir de sosyal tarafına da baktığımızda umarım birçok pozitif tarafı, tabii virüsün birçok negatif tarafı da var ama en azından sosyal ve teknolojik anlamda pozitif yansımaları kalıcı olur inşallah diye düşünüyorum. Çünkü işte bu teknoloji altyapısı sınanan, bu teknoloji altyapılarını gözden geçiren, uygulamalarını gözden geçirenler bu değişiklikleri yapacaklar. Yarın öbür gün böyle bir problem karşılaşıldığında artık daha hazırlıklı olacaklar. Dolayısıyla kalıcı bir etkisi olacağını düşünüyorum. Hizmet sağlayıcıları için de aynı şey geçerli. İşin sosyal tarafında da hepimiz ailelerimizle çok daha fazla zaman geçirir olduk. Çocuklarımızla hani iş yoğunluğundan özellikle çalışan aileler, çocuklar okula gidiyor, anne baba çalışıyor. Dolayısıyla birbirimizi görme zamanımız, iletişim kurma zamanımız özellikle bizim nesilde bayağı bir azalmıştı. Şu anda bu çok hızlı bir şekilde değişiyor ve herkes çocuklarıyla, aileleriyle çok daha fazla zaman geçiriyor. Birbirlerinin belki daha önce görmediği özelliklerini keşfetmeye başlıyor. Bu pozitif şeyler devam eder inşallah gelecekte. Ayrışma tarafı biraz belki sıkıntı olabilir ama onun da inşallah kalıcı olmaz. Kalıcı olmayacak tarafları da var tabii. Kalıcı olmasın, olmaması dedim.
Görüntünü biraz yukarı alabilir miyiz abi? Çok aşağıya çünkü yorumlar geliyor. Ha, süper oldu.
Tamam, bir saniye. Şöyle yapalım.
Tamam, harika oldu şimdi.
Tamam.
Çok.
Peki bu durumda doğayla ilişkimiz nasıl olur?
Ya hem doğa hem insan ilişkisine ait ne olabilir sence?
Yani şu anda mesela doğayla ilgili bana geçenlerde bir balıkçı şey dedi. O kadar az balıkçı avlanıyor ki dedi. Herhalde bu sene dedi balıklara nadasa bırakmış olacağız dedi. Üreme şansı olacak dedi balıkların dedi. Çok ilginç geldi. Yani tekneler tabii çıkamıyor. İnsanlar evden çıkamadıkları için tekneler de çıkamıyor. Dolayısıyla hani bazı hayallerimizde vardı. Balıkla ilgilenenler bilir. Şöyle Ege Denizi'ni, Akdeniz'i şöyle bir sene, iki sene nadasa bıraksak, balık popülasyonu kendine gelse dese diyorduk. O başımıza geldi herhalde. Bu sene öyle olacak gibi görünüyor.
Evet. Temizlendi falan bayağı.
Tabii. Değil mi? İnsan trafik temizlendi. Dolayısıyla trafik olmayınca, arabalar olmayınca hava kirliliği azalan ciddi şekilde azaldı. İnsanlar tabii kendi başlarına yaşadıkları için aileleriyle kimisi ekmek yapmaya başladı, kimisi kendi bahçesinde, kimisi kendi balkonunda tarım yapmaya başladı. O kaybettiğimiz üretim, yaratıcılık, o kendi yiyeceğini kendi üretmeye, doğaya saygı birazcık daha geri geldi. Evin içinde olduğunuz için o küçük bir ağacı çıkıp bir ağaçtan meyve toplamak veya ne bileyim dışarıya çıkıp doğayla iletişim kurmayı çok daha özledi, çok daha özel hale getirdi, değerli hale getirdi. Dolayısıyla insanoğlu inşallah bu deneyimden sonra aslında ne kadar güçsüz olduğunu tekrar hatırlar. Çünkü bir küçücük virüs binlerce insanın, milyonlarca insanın hayatını değiştirici, binlerce insanın da maalesef ölümüne yol açtı. Dolayısıyla bu dünyada yalnız olmadığımızı, çok da güçlü olmadığımızı, her şeyin bizim kontrolünde olmadığını, yaşadığımız doğaya daha önce göstermediğimiz saygıyı, sevgiyi göstermemiz gerektiğini hatırlatır inşallah diye düşünüyorum.
Yine bir yorum, soru var izleyicilerimizden. Yoktan adam sormuş. Yapay zeka ne zaman dünyaya da geçirecek? Ya da geçirdi mi? Ayrıca yapay zekanın duyguları, hisleri olmalı mı?
Ya ben şey tarafındayım. Tabii daha iyi bir dünya için yapay zeka kitabında da bunu anlatmaya çalıştım. Bu bir teknoloji. Bu korktuğumuz şeyler tabii dünyayı ele geçirecek mi? İşte bu Terminator filmden yansımalar. İnsanı korkutan bir sürü hikaye var. Projection var. Aslında burada korkulan şeyin teknoloji değil de o konu kullanan insan olduğunu düşünüyorum. Yani korktuğumuz şey bizim aynadaki yansımamız. Bizler sorumlu olursak, bizler bu algoritmaları yaratanlar bizler olacağız. Bu veriyi yaratan bizler olacağız. Bu teknolojilerin hangi alanda nasıl kullanılmasını gerektiğini karar vericiler bizler olacağız. Kanunlar ve regülasyonlarla bunun kontrolü yine bizlerde olacak. Dolayısıyla sorumluluk aslında teknolojide değil, sorumluluk bizde. Gelecekte görmek istediğimiz neyse onun sorumluluğunu üzerimize taşımalı kararlarımızı bu teknolojinin kullanım alanlarını bu tarafta düşünmeliyiz.
Yani aslında bir bıçak gibi. Yani yemek yapmak için de kullanabiliyor. Maalesef kötü amaçlı kullananlar da. Baktığımız zaman özellikle Onur, sen daha iyi biliyorsun. Yani bu koronavirüsü sürecinde de dünyanın en hızlı bilgisayarı mesela farklı algoritmalarla koronavirüsüyle ilgili tespitler yapmaya çalıştı. Yapay zekayı kullanarak tahminlemeler, korelasyonlar, senaryolar yapılıyor. Yani aşının bulunmasıyla ilgili gene korelasyonlar yapılıyor. Yapay zekanın da olumlu olarak özellikle teşhislerde ve tedavide uygulandığını görüyoruz.
Tabii. Yani zaten özellikle moleküler biyolojide birçok alanda kullanılıyor ama moleküler biyolojide virüslerin moleküler yapılarının analizi, test edilmesi, bulunması, paternlerinin tespit edilmesine yapay zeka teknolojileri bir süredir kullanılıyor zaten. İşte AIDS virüsünün moleküler yapısının bulunmasında, olası aşı yöntemlerinin tespitinde, keza biraz önce senin anlattığın gibi COVID'in de, COVID-19'un da. Bu çok güzel örnekler. İşte sorumluluğun bizde olduğunu, eğer insanoğlu yaratıcılığını kullanırsa ve teknolojiyi iyi amaçla kullanırsa neler yapabileceğini güzel örnekler. Hepimiz hep birlikte bu teknolojiyi daha iyi bir dünya için kullanmalıyız. Yani sadece sağlık da değil tabii, tarımda. Daha iyi bir tarım sistemi nasıl kullanabiliriz? Eğitim sisteminde çocuklarımızın eğitimini nasıl geliştirebiliriz? Üretimi nasıl daha farklılaştırabiliriz ki sadece akıllı fabrikalar değil de akıllı ürünler yaratan fabrikalar yaratalım. Sorumluluk bizde diyorum.
O zaman sorumluluk deyince ilk akla gelen belki de hani kamuoyunun en çok bildiği sorunlardan birisi de kişisel verilerin korunması herhalde. Çünkü ham maddesi veri olan bir teknolojiden bu noktada özellikle sağlık konusunda nasıl bir çerçeve çizilebilir kişisel veri konusunda?
Tabii yapay zekanın ham maddesi dediğimizde veri deyince akla ilk gelen de kişisel verinin korunması. Dünyada işte biliyorsunuz GDPR Avrupa Birliği'nin oluşturduğu kurallar var. Kişisel veriler nasıl korunacak? Ki veri sahibinin yükümlülükleri nedir? Veriyi tutan, işleyen şirketlerin sağlayıcıların yükümlülükleri nelerdir? Bunlar aslında çok netti. Özellikle bir kişinin izni olmadan kesinlikle onun verisi kullanılamaz. Ondan mutlaka izin alınması gerekiyor. Kişinin o veriyi ne olduğunu, nasıl kullanıldığını, gerekiyorsa, istemiyorsa kullanılmaması için beyanda da bulunabileceği kanunlar hayatımızda mevcut zaten. Türkiye'de de kişisel verilerin korunması kanunları yakın zamanda zaten girdi. Fakat şunu görüyoruz ki özellikle bu COVID-19 salgınında artık bütün dünyada milyonlarca insanı etkilediği için en azından geçici süre de olsa bir takım esneklikler konuşulmaya başlandı. Ben burada tabii taraf olarak söylemiyorum. İşte Avrupa Birliği'nin özellikle Avrupa Birliği Veri Güvenliği Kurulu bir son zamanlarda Erdem de paylaştı, ben de paylaştım. Bir küçük bir metin yayınladı, 2-3 sayfalık. Orada bu durumlarda özellikle salgın durumlarında eğer kişilerin verileri sağlık sistemi tarafından toplanıyorsa analiz için işte ileride bir sonraki adımda ne olacak, birkaç gün sonra ne olacak bunların tespiti için, tahmini için burada kişide burada çok hızlı davranılması gerekiyorsa salgın süreçlerinde bir miktar esneklik sağlayabileceğini ve yükümlülüklerin de devletlerde olduğunu. Ancak devletler bu esneklikleri sağlarken bu hızlıca bu kişilerin verilerini, sağlık verilerini doğru amaçlı kullanırken salgındaki önlemleri almak için ne yaptıklarını da çok net, şeffaf bir şekilde bu veriyi nasıl kullanacaklarını da açıklamak durumunda olduklarını anlatıyor. Zor dönemlerde tabii bir takım zorluklar... Pardon, duyamadım.
Uluslararası boyutu da var. Yani şimdi tabii. Çin'in paylaştığı veriler işte ya da yani bazı ülkelerin yeterli veri paylaşmadığı gibi böyle bir yaptırımdan ileride söz edilebilir mi? Yani bir pandemi durumunda şu verileri her ülke paylaşmak durumundadır gibi bir çerçeve ileride çizilebilir mi? Oraya kadar gider mi?
Bence global anlamda böyle bir şey yapmamızın özel durumlarda nasıl davranılacağını ve hangi önlemleri alabileceğimizi, neyi esnetebileceğimizi, neyi esnetemeyeceğimizi esnetirsek de bunu şeffaf bir şekilde insanlara nasıl anlatacağımızın konuşulması ve düzenlenmesi gerekiyor. Çünkü evet, Avrupa Birliği bunu daha önce yaptı ama kendi sınırları içerisindeki ülkelerin kuralları. Biz şu andaki bulunduğumuz durumda virüsün sınırları Avrupa Birliği değil. Sonuçta bütün dünyayı etkiliyor. Ve problemleri tekil olarak çözemiyoruz. Yani sadece Avrupa Birliği için çözelim. Sadece veri güvenliği değil, kişisel verilerin güvenliği değil. Herhangi böyle bir pandemik durumunda problemleri tekil ülke olarak çözemiyoruz.
Esef Demir sormuş. Yüksek işlevli kuantum bilgisayarına erişmenin kaç yıl alacağını düşünüyorsunuz? Ve bu kuantum PC'lerin yapay zekanın gücünü arttırmasına nasıl bir rol alacağını tahmin ediyorsunuz?
Ya bu aslında çok basitçe şöyle söyleyebiliriz. Kuantum bilgisayar dediğimiz şey bizim elimizdeki bilgisayarlar, bugün yayın yaptığımız cep telefonları veya güçlü bilgisayarlar mimarisi, işlemci mimarisi çok eski ve artık sınırlarına dayandı. Yani elimizdeki bilgisayarları, işlemcileri binlerce kat daha hızlı yapamayacağız. Onlarca kat yapacağız ama binlerce ve milyonlarca kat hızlı yapamayacağız. Ama yapay zekanın ham maddesi veri dedik, ürettiğimiz veri inanılmaz miktarda atıyor. Her sene, her ay, her gün. Dolayısıyla bize çok daha hızlı işlemcilere ihtiyaç var büyük problemleri çözmek için. Şu anda dünyada öyle problemler var ki dünyadaki bütün bilgisayarları topladığınızda bir ömür sürüyor çözmek. İşte quantum computing yeni bir mimari sunuyor ve bu mimariyle bizim elimizdeki işlemcileri milyon kat daha hızlı yapabilmemiz mümkün. Ben 10 yıl içerisinde en fazla mainstream olacağını, yani hayatımızın parçası olacağını, hatta şu anda denemeleri başladı, küçük kapsamlı, küçük belli senaryolarda denemeleri de başladı. Ama 10 yıl içerisinde hayatımızın parçası olacağını, yapay zeka ile de alakasının da çok güçlü işlemcilere ihtiyacımız var büyük verileri işlemek için. Çok da önemli bir parçası olacağını düşünüyorum.
Bir soru var şöyle, yapay zeka kullanan firmalar 3 yılda ortalama %37 verimlilik sağlıyorlar bazı sektörlerde. Ülkeniz firma yöneticileri en kolay şekilde nereden başlamalılar diye bir soru gelmiş.
Engin Yaşar sonu.
Evet, bence en kolay şekilde şöyle. Tabii istatistik çok var, farklı farklı istatistikler. Bir kere veriye dayalı karar verme kültürünü oluşturmak en önemli parçası. Hani dedik ya, ham maddesi veri. Yani şirketin içerisinde kişilerin veriye dayalı karar ve bu tabii şirket diyorum ama her türlü meslek olabilir. Bir sonuçta görüyoruz, sağlık sektöründe doktorsanız da veriye dayalı karar veriyorsunuz. Kamudaysanız da veriye dayalı karar veriyorsunuz. Özel sektörde de veriye karar dayalı karar veriyorsunuz. Veriye dayalı karar verme yeteneğinin kültürü bir parçası olması. Biz çünkü Akdeniz toplumlarının genelde kalbine ve biraz da tecrübesine göre karar verir. Ama kalple tecrübeye ve kullanarak evet karar verebilirsiniz ama veriye de dayandırdığınız zaman tecrübeyle kalbi %90'ın üzerinde doğrulukla karar verirsiniz. Bu kültürü oturtmak çok önemli. İkincisi, veriyi analiz edebilen, işleyebilecek, bundan anlayabilen, şirketin problemleriyle bu ellerindeki veriyi kullanarak çözüm oluşturabilecek insanları arttırmamız gerekiyor. Burada işte sadece veri bilimcileri demiyorum. Analitik düşünen, analitik görsel analitik yetenekleri artmış insanlara da ihtiyacımız var. Yani farklı farklı alanlarda veriyi anlayabilen, işleyebilen insanlara ihtiyacımız var. Tabii burada da okullarda, üniversitelere de rol düşüyor. Yavaş yavaş okullarımızda veri bilimi, veri bilimciliği, bununla ilgili gerek master, gerek işletme düzeyinde dersler de açılmaya başladı. Bence başlangıcı bu.
Onurcuğum, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Cavit'i alacağız senden sonra yayına. Söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şeyler var mı? Ayrıca yayınımızı sonra YouTube'dan tekrar yayınlayacağız. Sözü sana bırakıyorum.
İkinizi de gözlerinizden öpüyorum. Çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Teşekkür ediyorum size. Bu zamanda ailenizin de geçirdiğiniz zamanın değerini bilin. Sağlıkla kalın.
Teşekkür ederiz Onurcuğum. Onur'a teşekkür ediyoruz. Bizi çok faydalı bilgileriyle ufkumuzu açtı. Sağ olasın Onur. İyi bak kendinize.
Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.
Evet, Cahit Yantaç'ı şimdi davet ediyoruz programımıza. Hoş geldin Cahit'ciğim.
Merhaba, merhaba Erdem. Merhaba Aysu, nasılsınız?
Teşekkürler, hoş geldin.
Sen nasılsın?
Çok teşekkürler, gayet iyiyim.
Ne oldu bunun ardından? Evet. Cahit'e çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Cahit, daha önce ben ilk Microsoft'ta işe başladığımda birlikte de çalışma imkanı olmuştu Cahit'le. O zaman yazılımcı ekibinin başındaydı. Ve girişimcilik projelerine bakıyordu aynı zamanda. Türkiye'nin dönüşümünde gerçekten çok büyük katkıları oldu. Ama şimdi hem Avrupa, hem Orta Doğu, hem Afrika, hem Kore, ya dünyanın üçte ikisi herhalde Cahit'ciğim. Mühendislik ekiplerinin yöneticisi. Ve dünyada çok farklı projeler yapıyorlar. Çok heyecanlı projeler yapıyorlar. Eminim ki ileride bunun kitabını da yazacaksındır Cahit. Ondan dolayı teşekkür ediyoruz programımıza katıldığın için. Farklı bir
ben
şeyler
bu fırsat için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir deneyim. Hem benim için hem katılan herkes için. Onur'un söylediği gibi harika bir şey yapıyorsunuz.
İstersen ben ilk başlayayım. Azucuğum, sen de izin verirsen. Cahit'ciğim, şöyle bir sorumuz var. Veriyi yönetmenin ve kullanabilmenin önemi nedir? Ve özellikle böyle bir dönemde veriyle yapılabilecek analizlere örnekler verebilir misiniz?
Tamam. Şimdi ben kişisel bir örnekle başlayayım. Bundan aşağı yukarı 2 sene kadar önce bana bir check-up esnasında doktor, senin yüksek tansiyonun var galiba dedi. Bir tahminde bulundu. Dedi ki sabah akşam lütfen işte şu cihazı al, ölç bunu. Ölçtüğün şeyi de bir kağıda yaz dedi. Ben bunu yazmaya başladım. Sonra baktım bu yazmayla yönetilebilir bir şey değil. Önce bir Excel'e girmeye başladım. Her sabah ve her akşam tansiyonum neymiş? Evet, ilk başlarda yüksekti bu arada. Ondan sonra baktım aslında kolumda akıllı saat var. O akıllı saatte her gün kaç adım attığımı, her gün kaç kalori harcadığımı, kaç kat mesafe çıktığımı görebiliyorum. onu ekleyeyim dedim. Ondan sonra baktım aslında başka şeyler de ekleyebiliyorum. Bulunduğum şehir, neredeyim, o şehrin yüksekliği ne? Ben dağa gitmeyi, kaymayı çok seviyorum. Dolayısıyla kayağa gittiğimde acaba yükseliyor mu? Çok seyahat ediyorum işim nedeniyle. Bu seyahatler tansiyonumu etkiliyor mu diye bir takım ek veriler oluşturmaya başladım. Bugün itibariyle 600 satırı aşan bir veri seti var. Muhtemelen doktorun bu talepte bulunduğu, git bunu sabah akşam ölç, kaydet dediği hiç kimse bunu yapmamıştır. Ben 600 satırlık bir veri seti oluşturdum. Bunu otomatize de ettim. İşte Fitbit'ten geliyor, bazı verileri otomatik olarak alıyor filan. Bunu ve bunun sonucunu doktora gösterdiğimde doktor çok daha nokta atışı yönlendirmeler yapabiliyor bana. Ve diyor ki işte senin tansiyonun şu dönemde şu nedenle yükseliyor. Mümkünse dağa çıkma diyor. İşte seyahatten önce mutlaka şu ilacı al diyor vesaire. Benim bireysel olarak yaptığım bu analiz benim hayat tarzımı değiştirmeme ve sağlığımla ilgili çok daha akıllı kararlar verebilmeme imkan sağladı. Şimdi bunu biraz daha makro düzeye çekelim. Toplumun geneliyle ilgili toplayabildiğimiz her türlü sağlık verisi o toplumun sağlığı ile ilgili çok daha akıllı kararlar vermemizi sağlayabilir. Mikrobazda benim tansiyonla ilgili ya da günlük aktivitelerimle ilgili kendi kendime karar vermem bir şey. Bir ulusun böyle bir pandemi durumunda, böyle bir salgın durumunda nereye aniden yatırım yapması gerektiğini, nereye test kiti göndermesi gerektiğini, hangi hastanelerde hangi yatak kapasitesine yatırım yapması gerektiğini belirleyebilmesi bir başka şey. Veriyi analiz edebilmek bir parça matematiksel düşünceyi gerektiriyor, bir parça merak gerektiriyor. O veriyle oynayabilmeyi Excel önünde ya da işte bir veri tabanı önünde belki saatlerini geçirebilmeyi gerektiriyor ama onu yaptığınız zaman ortaya müthiş içgörüler ya da insight'lar çıkartabiliyorsunuz. O çıkarttığınız insight'lar da bazı durumlarda hayat kurtarabiliyor. Mesela şu anda bu COVID-19 salgınında bazı ülkeler oluşturdukları veri setlerini akademisyenler analiz edebilsin diye akademisyenlere açtılar. Tabii burada kişisel veri boyutu da var. Kişinin ismini, soyadını, yerini vesairesini açamazsınız. Ama her bir vakaya bir numara verdiler. Vaka 1, vaka 2, vaka 3 falan gibi. Ve bu vakaların nerede ne yaptığını analiz etmeye imkan sağladılar. Ve dediler ki bunu biz doktorlar olarak analiz edebilecek vakte sahip değiliz. Çünkü şu anda gerçekten yangını söndürmeye çalışıyoruz. Akademisyenler, matematikçiler burada bir takım analizler yapsınlar dediler. İşte veriyi analiz edebilmenin, özellikle böyle bir dönemde analiz edebilmenin önemi burada ortaya çıkıyor. Benim şu anda ki bölümüm de aslında bir parça bunlarla uğraşıyor. Avrupa çapında ve Orta Doğu, Afrika bölgesinde biraz bu tarz analizler üzerine zaman harcıyoruz.
Peki sağlık dışında olan gelişmelere bakarak bundan sonrası için, yani bu COVID'le birlikte biraz önce de Onur Bey'le de konuştuk. Bu teknoloji daha çok artık ne kadar hayatımıza değdiğini deneyimlediğimiz bir şey oldu. Daha önce de söyledim. Mesela biz de sosyal bilimciler dijital dönüşüm çalışırken hep işte iktisadi sonuçları, işte çalışma yaşantısına etkisi gibi şeylerden bahsederken artık çok hani herkese dokunan bir şey olduğunu hissettiğimiz bir deneyim yaşıyoruz. Bundan sonrası için, yani bu kriz atlatıldıktan sonrası için bu gelişmeyle ilgili nasıl bir gelişme trendi bekliyorsun?
Şimdi bugün McKinsey'nin bir makalesini okudum. Güzel bir makaleydi. COVID-19 salgını geçtikten sonra, bu salgın geçtikten sonra ne olacak diye bir makale. Makalede diyor ki her kriz arkasından bir fırsat yaratır ve o fırsatla beraber o krizi iyi değerlendirebilen firmalar veya kurumlar veya ülkeler ön plana çıkabilirler. 5 aşamadan oluşan bir şey öneriyor McKinsey. Diyor ki birinci aşama bu tarz krizlerde resolve'dur. Yani belli bir problemi sakin kalarak çözebilmektir. Şu anda biraz önce dediğim gibi COVID konusunda yangını söndürmeye çalışıyoruz. Bu yangını söndürmektir. İkinci aşama dayanıklılıktır. Ortada geride kalan herkesi ayakta tutabilmektir. Olabildiği kadar herkesi ayakta tutabilmektir. Üçüncü aşama return'dür. Yani geri dönüştür. O geri dönüş aşaması kimi zaman kolay olur, kimi zaman kolay olmaz. Bundan 19 sene önce Türkiye'de ağır bir finansal kriz yaşamıştık hatırlarsınız. O finansal kriz de kendi içinde geri dönüşü kolay olmayan bir dönemdi. Ve o geri dönüşü kolaylaştırabilmek için biz çeşitli sektörlerde, mesela bankacılıkta oldukça zor adımlar attık. Fakat o adımlar bizim bankacılık sektörümüzü 20 senedir ayakta tuttu. Dördüncü aşama reimagine'dir, yeniden hayal etmektir. Bunu yeniden hayal ettiğiniz zaman o içinde bulunduğunuz sektörde bambaşka ışıklar görebilirsiniz. Beşinci aşama da reformdur. Yani gerçekten bir şeyleri yeniden şekillendirmektir. Eğer bu beş aşamayı sakin şekilde değerlendirebilirseniz, hangi sektörde olursanız olun, bugün sağlık, yarın eğitim, ertesi gün tarım, ondan sonraki gün bir başka sektörde benzer sıkıntılar yaşandığında size güç verecek bir şeylere ihtiyacınız var. Belki şu anda içinde bulunduğumuz sektör bize o gücü veriyor. Veri bize sorunları hızlı çözebilmeyi, ayakta kalabilmeyi, ayakta kaldığımız zaman geri dönüşte nelere mutlaka yatırım yapmamız gerektiğini gösteriyor. Reimagine kısmı biraz önce Onur'un değindiği bir nokta. Biraz burası ve şurası, kalbimiz ve beynimiz. Orada biraz onu çalıştırmamız gerekiyor. İnsan olarak yalnızca veriden yararlanmayan, biraz kalbini ve beynini kullanabilen insanlar olarak o yeni bir dünya hayal edebilmemiz gerekiyor. Belki bu kriz, içinde bulunduğumuz ortam, bu çerçeveyi düşünebilmek için güzel bir fırsat.
Peki Cahit'ciğim, toplumsal yapıda, gerçi sen sosyologsan ama bunu ben soruyorum. Ortaya çıkabilecek değişiklikler var. Ve özellikle girişimciler için mutlaka biraz önce sen de söyledin, fırsatlar var önümüzdeki. Peki geçmiş krizlerden öğrenimler de düşünerekten bu fırsatlar neler olabilir?
Yangın söndükten sonra tahmin, yani birkaç ufak tahminde bulunacağım. Bu 1-2 aylık süreçte hepimiz uzaktan çalışmayı deneyimliyoruz. Uzaktan çalışmanın zorluklarını gözlemliyoruz. Aynı zamanda faydalı olabileceği yönleri de görüyoruz. Dolayısıyla hepimiz bu kriz bittikten sonra, belki Ağustos, Eylül aylarından itibaren de işimizi hangi fırsatlarda uzaktan yapabiliriz diye düşünmeye başlayacağız. Acaba gerçekten bir ofis binasına ihtiyacımız var mı diye sorgulamaya başlayacağız. Acaba gerçekten bizim bu yaptığımız yatırımlara ihtiyacımız var mı? Yoksa bazı şeyleri biraz daha esnek, dışarıdan hizmet olarak alabileceğimiz çerçeveye döndürebilir miyiz diye bakacağız. Aşağı yukarı her krizde, krizden çıkabilmenin ana unsurlarından bir tanesi reimagine'dir. O reimagine'i yapabilmek için, yani bir şeyleri yeniden hayal edebilmek için çok disiplinli çalışmaya başlayacağız. Siz şimdi bir bilişimci, bir de sosyolog olarak bu yayını yapıyorsunuz. Belki bir tasarımcının, bir antropoloğun, bir bilişimcinin ve bir örneğin dil uzmanının beraber çalışacağı çok güzel uygulamalar ortaya çıkacak. Dolayısıyla biz bu çok disiplinliliğe, hatta çok kültürlülüğe, yalnızca Türkiye'den değil, yurt dışından da insanlarla beraber çalışabildiğimiz ortamlara sıcak bakmaya başlayacağız. Dolayısıyla bu fırsat bizim çalışma alışkanlıklarımızı radikal şekilde değiştiren bir fırsat olabilir. Bir başka belki ipucu, bir de onu söylemeden de geçmeyeyim. Geçen gün bir yerde okudum. Nerede okuduğumu hatırlayamıyorum. Dolayısıyla umarım kaynağını birazdan hatırlayabilirim. Yıllardır bize söylenen iklim değişikliği ile ilgili atmamız gereken adımları biz bir ay içerisinde yapıverdik. İklim değişikliği için bize diyorlardı, araba kullanmayın, seyahat etmeyin, seyahatlerinizi azaltın vesaire. Böyle bir olay olduğunda biz birdenbire bunu yapabildiğimizi fark ettik. Belki insanlığın önündeki en büyük problemlerden biri olan iklim değişikliğini çözebilmek için de şu bir aylık, bir buçuk aylık deneyimlerimizi öğrenim olarak kullanabilir ve buradan fırsatlar çıkartabiliriz.
Teşekkürler. Esef Demir sormuş izleyicilerimizden. Mikroskobik robotların, nanobotların kanımızda dolaşacak hastalık mikroplarını yok edecek, DNA yanlışlarını düzeltecek, toksinleri ortadan kaldıracağı, fiziksel iyiliğimizi sağlamak adına çalışacağı günleri biliyoruz. Ne düşünüyorsunuz demiş.
Şimdi biyoloji benim uzmanı olduğum bir konu değil. Dolayısıyla bu konuya dair nano robotlarla ilgili ya da nanobotlarla ilgili direkt bir yorumda bulunamam. Ama öngörebildiğim bir şey var teknoloji perspektifinden. Moore's Law ya da Moore Kanunu denilen şey hayatımızın bir parçası. Gordon Moore Intel'i kurduğu zamanlarda 1960'lı yıllarda demiş ki işlemci kapasitesi her 18 ayda bir ikiye katlanacak. Aynı zamanda o işlemcilerin maliyetleri de azalacak. Şimdi gerçekten bulutun bize sağladığı imkanlar cep telefonları sayesinde elimizde var. Hatta akıllı saatlerde, hatta çok daha küçük cihazlarda var. Dolayısıyla vücudumuzu daha akıllı hale getirebilmenin yolları elimizde var. Ama ben bunu ne zaman söylesem doktor arkadaşlarım her zaman aynı şeyi söylüyorlar. Hep bu kritik hale geliyor. Bir doktorun bir insana dokunduğu zaman, bir insanla konuştuğu zaman, onunla karşı karşıya göz göze geldiğinde aldığı içgörüyü hiçbir zaman o botlar ya da robotlar elde edemeyecekler. İnsan olarak bizim sahip olduğumuz en büyük dürtü veya avantaj, göz göze bakabildiğimizde birbirimizin halini anlayabiliyor olma imkanı. Dolayısıyla robotlar bize ne kadar bu yanlışları düzeltebilir imkanlar sağlasa da, bu belki biraz önceki sorulardan birine de, Onur'a sorulan sorulardan birine de ek cevap olur. İşimizi değiştirecek, işimizi daha iyi yapabilmemize imkan sağlayacak ama işimizi elimizden almayacak, elimizi kuvvetlendirecek.
Blockchain konusunda sormuşlar, Engin sormuş. Ülkemiz firma yani geri mi kalıyoruz? Özellikle bu olaylardan sonra yeni dünya düzeninde, yeni hayatta blockchain nerede yer alacak?
Ben blockchain konusunda Türkiye'nin hiç de geriden gitmediğini düşünüyorum. Blockchain konusunda son 2 senedir Türkiye'de atılan çok güzel eğitimsel adımlar var. İstanbul'da, Ankara'da çeşitli blockchain eğitimleri düzenleniyor. Blockchain üzerine çalışma yapan çeşitli startuplar var. Benim de bildiğim, yönlendirme konusunda destek olmaya çalıştığım, teknik anlamda destek olmaya çalıştığım startuplar var. Bu firmalar blockchain alanında çok farklı sektörlerde, finanstan tarıma kadar çok farklı sektörlerde çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Bence Türkiye blockchain konusunda geride kalmadı. Bence ümitsiz olmamak lazım. Yalnızca şuna dikkat etmek lazım. Blockchain kolay bir iş tarzı değil. Bir blockchain işinin başarılı olabilmesi için o sektör içinde bulunan çok farklı kurumun bir arada çalışabilmeye alışık olması lazım. Dolayısıyla ben Erdem olarak bir şirket kurdum, bu bir blockchain işi demeniz ya da ben Cavit olarak bir şirket kurdum, tarımı değiştireceğim demeniz yetmiyor. Biraz külliyen toplum olarak, konsensus yaratarak, beraber çalışmaya alışarak bunu geliştirmeye devam etmemiz lazım.
Var mı başka sorunuz? Onur bir önceki sohbette bahsetti. Bu veriye dayalı karar verme Cavit. Yani sen de bahsettin ama özellikle örneğin COVID olsun, önümüzdeki dönemlerde nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Dünya çok hızlı değişiyor. Belki de ana unsurlardan birisi olacak mı? Yani sadece verinin olması tek başına bir şey yetmiyor. Bunu analiz etme ve analizi yorumlama açısından özellikle bizlere ne önerirsin? Belki eğitim camiasına ne önerebilirsin?
Şimdi Harvard Business Review'da bundan tam bir sene önce 2019'un Mart'ında bir makale yayınlandı. Dijital dönüşüm teknoloji değildir. Teknolojiyle ilgili değildir diye bir makale. Çok güzel bir makaleydi. Diyor ki teknolojiye ne kadar yatırım yaparsanız yapın, istediğiniz kadar cep telefonu alın, bilgisayar alın, server alın, şunu yapın, bunu yapın. İşi dönüştüremeyebilirsiniz diyor. İstediğiniz kadar veri üretin, işi dönüştüremeyebilirsiniz. Veriyi dönüştürebilmek için deney yapmaya hazır olmanız lazım. Deney yapan bütün bilim adamları çok iyi bilir ki, sizler birer doktorsunuz, hatta biriniz doçent doktor, çok iyi biliyorsunuz ki deney her zaman beklediğiniz şekilde sonuçlanmaz. Dolayısıyla deneyde hata yapmak, deneyin sonucunda beklediğiniz sonucu elde edememek gibi olasılıklar da vardır. Ama siz deney yapmaktan yine de kaçınmazsınız. Deney yapmaya devam edersiniz. Dolayısıyla hata yapmaktan korkmamak gerekir diyor. Birileri şirketinizde, kurumunuzda...
Çok teşekkür ediyoruz. Zamanımızı da iyi kullanalım diye. Tabii. Onu geçiyor.
Son bir şey söyleyeyim.
Söylemek istediğim şeyler var mı?
Evet var. Bu dediğim gibi bir fırsat. Önümüzdeki
biraz
günler.
Herhalde.
Şu anda duyabiliyor musunuz? Göremiyorum.
Geldi herhalde. Şimdi geldi
sanırım
herhalde.
Geldi. Galiba zamanımız da doldu değil mi?
Aynen. Son söylemek istediğim şeyler var mı Cahit'cim? Teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ediyorum bu fırsat için. Harika bir şey yapıyorsunuz. Umarım programı, uygulamayı izleyenler için faydalı bir içerik olmuştur. Önümüzdeki günlerde tekrar benzer ortamlarda bir araya gelebilmek dileğiyle.
Onur özellikle bir soru sormuş. Şimdi kapanmadan son dakika yetişti. Diyor ki, tamam. Çocuklarımızın eğitimi nasıl değişecek? Cahit'ten dinlemek isterim.
Tamam, memnuniyetle. Çocukların eğitimi bence daha deneysel olacak. Şu anda onları biraz zorluyoruz. Uzaktan eğitimle hayatlarını zorlaştırıyoruz. Uzaktan eğitim güzel bir şey ama bir çocuk için 8, 10, 12, 14 yaşında çocuklar için kolay bir şey değil. Onların sosyalleşmeye ihtiyacı var. Dolayısıyla okullarımız bence uzaktan eğitimle desteklenen ama çocukların sosyalleşebildiği ve oraya eğitim almak için değil de sosyalleşmek için gidecekleri, sosyal yeteneklerini geliştirmek için gidecekleri bir yer haline gelecek. Bu onu görebilmemiz için güzel bir fırsat bence.
Çok teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkürler.
Yani. Çok teşekkürler.
Evet, çok da güzel program oldu. Hem faydalandık en bilgimden.
Çok çok teşekkürler davetiniz için. Onur'un da dediği gibi.
Çok sağ olun.
Görüşürüz. Sağ
olun. Tamam, harika bir şey yapıyorsunuz. Teşekkürler. Görüşmek üzere.
Evet, Cavit'le Onur'a teşekkür ediyoruz. Güzel bir yayın oldu. Biz de bilgilendik. Sürekli tartıştığımız konular zaten kendi içimizde. Perşembe günü bu sefer sürpriz bir konumuz var. Bir şef bizimle olacak. Türkiye'nin önemli şeflerinden birisi. Hem Türkiye'de hem yurt dışında çok önemli restoranlarda görev yaptı. Önemli eğitimler aldı. Birçoğumuzun bildiği, tanıdığı birisi. Ama bizimle farklı konular konuşacak. Özellikle bu dönemde evdeyken belki sen daha bilgi verebilirsin. Onu uzun olarak.
Şöyle düşündük, evet, teknoloji, sosyoloji hep böyle salgından bahsediyoruz. Biraz da hani belki bize daha moral gelecek ve evdeki bu günleri geçirirken hem pratik bilgiler alabileceğimiz hem de daha keyifli bir konulardan diyelim bahsedebileceğimiz bir konuk olacağını düşündük. O yüzden sorularınızı da bekliyoruz Perşembe günü.
Kaçırmayın.
Duyurularımızı, postlarımızı takip edin. Şef konuğumuzun ismini öğrenmek için diyelim.
Çok teşekkür ediyoruz. Hepinize güzel, mutlu günler diliyoruz. Umarım en kısa sürede bu günleri de hep beraber atlatacağız. Şu anda hem mücadele eden sağlık personelimize, sağlık çalışanlarına, hizmet sektöründeki çalışanlara, emniyet güçlerine, hepsine buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Dualarımız da onlarla, aynı zamanda tedavi süreçleri devam eden tüm dünyadaki hastalara da şifa dilemeye devam ediyoruz. Çok teşekkür ederiz.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.